Allah'ın selamı ve bereketi üzerinize olsun kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri. Haber Tadında programıyla karşınızdayız. Ben Asih Turanoğlu, sizin için Türkiye'den ve dünyadan derlediğim haberleri sizinle paylaşacağım. Sevgili dinleyiciler, doğanın dengesi bozuldu. Bu cümleyi samimiyetle inanarak söyleyebiliriz ki zaten günlük hayatımızda biz de bunun farkındayız. Kışın yazı, yazın kışı yaşıyoruz. Kışın kar yağışını beklerken güneşin tüm sıcaklığıyla muhatap oluyoruz. Yağmur yağacak derken güneş doğuyor, güneş doğarken yağmur yağıyor. Bambaşka bir iklimdeyiz. Adeta kış yaza, yaz kışa girmiş durumda. Dolayısıyla buradan doğanın dengesinin bozulduğunu anlayabiliyoruz. İşte küresel ısınma bu doğanın dengesinin bozulmasına yol açan küresel ısınma gelecekte büyük felaketlere yol açabilir diyor uzmanlar. Uzmanlara göre dünya sular altında kalacak. Peki buna önlem olarak neler yapılmış, neler yapılması planlanıyor? Onu sizinle paylaşacağız. Küresel ısınmayla birlikte artık buz kütlelerinin de eriyeceği ve dünyanın tamamen sular altında kalacağı efsanesi ya da bilimsel araştırması ortaya atılıyor sayın dinleyiciler. Bunun için de uzmanlar bir araya geldiler, araştırmacılar bir araya geldiler ve gelecekte böyle bir durumla karşılaşılması durumunda, yani dünyanın sular altında kalmasıyla hayatta kalmanın tek yolunun yüzen şehirler olduğunu açıkladılar ve yüzen şehirler dünyada varlığını sürdürdüğüne göre suyun üstünde binalar planlamak gerekir dediler ve bunun için bir çalışma başlattılar. Bir grup bilim insanı hayatta kalmanın yeni yöntemini tasarlayıp sundu. 2020'de insanların yaşayabileceği bir yüzen ülke geliştirildiği açıklandı. Seasitting Enstitüsü 2020'de insanların yaşayabileceği bir yüzen ülke geliştiriyor. 2020'de Pasifik Okyanusu üstünde denize açılacak yüzen ülkede ise ilk aşamada sadece ve sadece 300 şanslı insan yaşayacak. 2050 yılına gelindiğinde ise yüzen ülkelerin sayısının binleri bulacağı belirtildi. Hazırlıklar 5 yıldır sürüyor sevgili dinleyiciler ve kuruluş bünyesinde çalışan uzmanlar dayanıklı ve suyun üstünde kalan yapılar üzerinde çalışmayı sürdürüyor ve bu şehirleri nasıl büyütürüz, bu şehirlerin sıhhatini nasıl artırırız, sağlamlığını nasıl artırırız diye çalışmalarını sürdürüyor sevgili dinleyiciler. Evet, uzmanların açıklaması bu şekilde. Küresel ısınma gelecekte büyük felaketleri yol açacak diyorlar ve bundan korunmanın tek yolunun ise su üstünde yüzen ülkeler olduğunu söylüyorlar. Zaman gösterecek, çok öteyi de söylemiyorlar aslında. Yani bir 10 yıl süreç içerisinde büyük felaketlere merhaba dememiz gerekeceğini söylüyorlar. Zaman gösterecek, Rabbim bizi bu tarz felaketlerden muhafaza eylesin diyelim ve Haber Tadında'ya devam edelim. Sevgili dinleyiciler, küresel ısınmayla doğanın dengesi bozulacak deniliyor ve bunun için yüzen ülkeler yapılmaya çalışılıyor ama bir yandan da ülkemize baktığımız zaman hani küresel ısınmadan kaynaklı değil, yer bulunamamasından kaynaklı denizin üzerine yapılanma başlamış durumda. Bunun örneklerini görmüştük. Ordu Giresun Havalimanı'nın ardından Rize Artvin Havalimanı da deniz üzerinde yükseliyordu. Şimdi ise bunlara bir de şehir hastanesi ekleniyor. Rize'de geniş bir arazi bulunamayınca şehir hastanesinin denize yapılması planlandı. Rize'nin Pazar ilçesinde dolgu çalışmaları süren Rize Artvin Havalimanı'nın ardından yeni yapılacak hastanenin de deniz doldurularak yapılması için İslampaşa Mahallesi'nde zemin ve derinlikle ilgili çalışmalar başlatıldı. Zemin ve derinlikte teknik bir sorun çıkmaması halinde 1500 yatak kapasiteli hastane İslampaşa Mahallesi'nde deniz doldurularak Rize'ye kazandırılmış olacak. Hastanenin yapım süreciyle ilgili açıklamalarda bulunan Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize'de hastane inşaatı için arazi sorununa dikkat çekti. Bektaş, Rize'de uzun süredir büyük bir hastane yapımı talebi var ve bizler de bu doğrultuda çalışmalar başlatmıştık. Ancak yaptığımız çalışmalar neticesinde bu büyüklükteki bir hastaneye oturtacak bir arazi yeri bulamadık. Çünkü yapılacak şehir hastanesi çok büyük bir arazi üzerine inşa edilmesi gereken bir hastane. Bu doğrultuda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla deniz dolgusu yapılarak tıp fakültesinin karşısında bir şehir hastanesi yapımı için çalışmalar başlamıştır. Ancak bu hemen yarın yapılacak anlamına da gelmesin. Çünkü sondaj çalışmaları yapıldıktan sonra kesin bir sonuç ortaya çıkacaktır diye konuştu. İnşaat Mühendisleri Odası Rize Şube Başkanı Murat Yazıcı ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şehrimizin kalkınması ve gelişmesi için hastane önemli ancak dolgu alanlarında yapılaşmaya sıcak bakmıyoruz. Çünkü ileride taşkınlar ve benzeri durumlarla ilgili endişelerimiz var. Ayrıca trafik açısından bakıldığında yönlendirmeler nasıl yapılacak? Maliyet açısından bakıldığı zamansa mevcut maliyetin 1,5 katı daha fazla bir maliyeti olacaktır. Yapılabilir mi? Yapılır. Çünkü Cumhurbaşkanımıza bu konuda katılıyoruz. Rize, arazi bakımından zengin bir coğrafi yapıya sahip değil. Bu anlamda eksileriyle, artılarıyla değerlendirilip karar verilmesi gerekiyor açıklamasını yaptı sevgili dinleyiciler. Ordu'da Giresun Havalimanı yapıldı. Rize'de Artvin Havalimanı yapıldı. Ve deniz üzerine yapıldı bu yapılar, havalimanları. Şimdi de Rize'de şehir hastanesi. Bakalım zemin etüdü yapılıyor. İlerleyen günler gösterecek. Orada da böyle bir şehir hastanesinin denize yapılması gerçekleşecek mi? Zaman gösterecek. Sevgili dinleyiciler, sıradaki haberimizde sizi gıda dolandırıcılarına karşı uyaracağız. Gıda dolandırıcıları bu sefer kabuklu fıstığa el atmış durumda. Sevgili dinleyiciler, peki kabuklu fıstıkta ne gibi uygulamalar yaparak sizi dolandırıyorlar? Dilerseniz ayrıntılarına bakalım. İnsan sağlığını hiçe sayan sağlık tacirleri bu kez de yer fıstığına el attı sevgili dinleyiciler. Mesele vatandaşın boğazından geçen lokma üzerinde para kazanmak. İşte bu lokma üzerinden bu şekilde dolandırıcılıkla para kazanmaya başladıkları zamansa vatandaşın sağlığı tehdit altına alınıyor. Dolayısıyla bununla ilgili iyi araştırmalar yapılarak bilgi sahibi olunması gerekiyor. Sevgili dinleyiciler, ince kabuklu kavrulmuş yer fıstığı birçok evin akşam keyfi. İşte o akşam çayla beraber o kabuklu fıstık çıt çıt çıt sesleriyle ayrı bir lezzete sahip. İşte onu dolandırıcılar katman katman sardılar sevgili dinleyiciler. Yer fıstığı kabuğunun etrafında tuz, soya ve hatta kireçten katmanlar var. Şekline anlam veremeyebilirsiniz. Hatta dokunmaya korkabilirsiniz. Ağır, sert ve kalın kabuklu bu yer fıstıkları ve 100 gram alsanız ancak 50 gram fıstık yiyebiliyorsunuz. Çünkü dışında tuzdan, soyadan ve kireçten ucuz bir katman oluşturuyorlar ve o katman sayesinde yer fıstığının ağırlığı 2 katına çıkıyor sevgili dinleyiciler. Dolayısıyla yer fıstığı alırken kabuğunu kontrol edin. Dışında çok kalın bir katman varsa, tuzdan, soyadan ve kireçten katmanlar oluşturulmuşsa onları almayın. Daha ince kabuklu, daha doğal yer fıstığını tercih edin sevgili dinleyiciler. Hem sağlığınız hem de bütçeniz için. Sevgili dinleyiciler, sizi şimdi bir halk kahramanıyla tanıştıracağız. O kahramanın adı Unmen. Ankaralı Unmen'in haberini sizinle paylaşacağız. Ankara'da un fabrikasında çalışan Rambo lakaplı Savaş Üçler 350 kilo ağırlığındaki 7 un çuvalını birden sırtladı. Üçler, her şeyin başı eşim. Eşim bizi iyi besliyor, özellikle yediğim kullandığım bir şey yok açıklaması yaptı. Ankara'da bir un fabrikasında çalışan Rambo lakaplı Savaş 3'ler, her biri 50 kilogram ağırlığında olan toplam 350 kilogramlık 7 un çuvalını tek başına sırtında taşıdı. İki kişinin zorlukla kaldırıp yerine koyduğu 50 kilogramlık un çuvallarını ise yerden tek eliyle alıp rahat bir şekilde yerine koyan üçler, ''Ben burada 20 yıldır çalışıyorum, 43 yaşındayım ve 135 kiloyum. Bunu sıklıkla yaparız. Arkadaşlarla arada şakalaşırız. En son tekrar arkadaşlarla 7 çuval taşıyamazsın iddiasına girdik. Ben de kaldırdım ve 7 çuvalı kaldırarak 2 kilo baklava kazandım. Her şeyin başı eşim. Eşim bizi iyi besliyor. Özellikle yediğim, kullandığım bir şey yok.'' dedi sevgili dinleyiciler. Evet, 2 kilo baklava için arkadaşlarıyla şakalaşmışlar ve 7 çuvalı kaldırmış. Helal olsun, gerçekten 7 çuval ve 350 kilogram sevgili dinleyiciler. Hani çok basit bir şey de değil. Bir un çuvalı 50 kilogram, onu bile sıradan bir vatandaş kaldırmakta zorlanırken 7 un çuvalını hepsini birden tek başına taşımak gerçekten büyük bir şey yani. Dolayısıyla İlginç Rambo lakaplı Savaş 3'lerin bu hikayesi ve kullandığım bir şey de yok diyor. Eşim beni iyi besliyor, o bana yetiyor diyor. Savaş 3'lerin iş yerindeki herkes tarafından çok sevildiğini belirten iş arkadaşı Fikret Balkoca, ben 12 yıldır burada çalışıyorum. Ben en fazla 4 tane kaldırırım, 4 çuval kaldırırım. Savaş buranın en kuvvetlisi. Daha önce çok kez iddiaya girdik ama onu yenemedik. Bizim bir arkadaş en son Savaş'a 7 çuval un taşırsan 2 kilo baklava alacağım dedi. Savaş'ta kaldırdı. Sonra hep birlikte baklavayı afiyetle yedik diye konuştu sevgili dinleyiciler. Helal olsun valla Rambo lakaplı Unmen Savaş 3'lere diyelim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, birçoğumuzun hayalidir emeklilikten sonra ya da belli bir yaştan sonra sessiz, sakin, doğayla iç içe bir köye taşınmak. İşte sabahları horoz sesiyle uyanmak, sonrasında sabah kahvaltıda doğal ürünler, işte tavuktan topladığımız yumurtayı, sonra kuzudan, keçiden sağdığımız sütü içmek, yemek, sonrasında bahçeden biberler toplamak, domatesler toplamak, yani onları taze taze tüketmek, doğal doğal tüketmek ve o şekilde doğayla iç içe bir hayat yaşamak hepimizin belli bir yaştan sonra hayalidir. Hatta daha genç yaşlarda bile bunu isteyenler, bunu hayal edenler vardır elbette. İşte bu hayal İsviçre'nin bir bölgesinde teşvikle gerçekleştiriliyor. İsviçre'de bir köye, Albinen köyüne taşınan kişilere 70 bin dolara varan teşvik veriliyor. İsviçre'nin alplerinde, kendi halinde sakin bir köy. Adı Albinen sevgili dinleyiciler. Bu sıralarda dünyanın gündeminde bu minik ve şirin köy. Çünkü bu köye taşınanlara bölge belediyesi tarafından on binlerce dolar teşvik verilecek. Karpostal gibi bu dağ köyünde, Albinen köyünde nüfus hızla azalıyor ve öyle ki köyde sadece ve sadece 5 çocuk kaldı. Bu yüzden köy okulu da kapandı ve şu an itibariyle köyde sadece 240 kişi yaşıyor ve halk imza toplayarak bağlı oldukları belediyeye başvurdu ve köyün nüfusunun artırılmasını istedi, köy okulunun yeniden açılmasını istedi. Belediye de nüfusun artırılması için kolları sıvadı sevgili dinleyiciler ve bir önerge hazırlandı. Belediye meclisinde bu önerge kabul edilirse köye taşınan her yetişkine 25 bin İsviçre frangı ödenecek. Çocuk başına da 10 bin frank verilecek. Yani 4 kişilik bir aile toplamda 70 bin dolar teşvik alarak İsviçre'nin alplerindeki Albinen köyüne taşınabilecek sevgili dinleyiciler. Tabii bazı şartlar var bu köye taşınmak için. Yetişkinler 45 yaşın altında olacak ve köye 200 bin dolarlık gayrimenkul yatırımı da yapmak gerekiyor bu köye taşınarak bu teşviki almak için ve 10 yıl boyunca da o köyde oturmak gerekiyor sevgili dinleyiciler. Böyle huzur dolu, doğayla iç içe bir köy için bir köyde yaşamak için gerçekten mükemmel bir teşvik. 70 bin dolara varan bir teşvik sevgili dinleyiciler. Ne diyelim, İsviçre'lere hayırlı olsun. Bizim için geçerli bir şey yok tabii ki de. Sevgili dinleyiciler, 7 liralık bir yiyecek sizi hem mutlu hem de sağlıklı yapar mı? Yapar. Eğer ekmek arasında kömürde pişmiş, ince ince dilimlenmiş, yağlı bir kokoreç yerseniz elbette sizi hem mutlu eder hem de sağlıklı kılar. Bunu ben söylemiyorum sevgili dinleyiciler, uzmanlar söylüyor. Açıklamalara bakılırsa mutluluğun yolu da, sağlığın yolu da, hazın yolu da kokoreçten geçiyor. Kadir Usta, Mehmet Usta, Adem Usta yani kokoreç ustaları mutluluk sattığının farkında mı bilinmez ama tıbbın babası Hipokrat'ın notlarında bile adı geçen, tarihi 2000 yıl evveline dayanan kokoreç hem sağlık veriyor hem de mutlu ediyor sevgili dinleyiciler. Bağırsak vücudun ikinci beyni ve ona iyi bakmak gerekiyor. Sağlık da sokakta bunun için ve kokoreç tezgahında geçiyor sevgili dinleyiciler. Serotoninin yani mutluluk hormonunun sadece çikolatada olduğu efsanesi var ve kendimizi huzursuz, mutsuz hissettiğimiz zaman çikolataya saldırıyoruz sevgili dinleyiciler. Ama sadece mutluluk hormonunun yani serotoninin çikolatayla sınırlı olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Artık kokoreçte de serotonin olduğu uzmanlar tarafından açık açık dile getiriliyor. İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Radyasyon Onkolojisi Bölümü öğretim görevlisi Dr. Yavuz Dizdar, kokorecin ciddi serotonin kaynağı olduğunu ve mutluluk verdiğini söyledi. Serotonin hormonunun insanda mutluluk, canlılık ve zindelik hissi verdiğini, eksikliğinde ise depresyona yol açtığını belirten Dr. Dizdar, bağırsak ve beyin en büyük serotonin kaynağıdır. Azaldığı takdirde depresyon meydana geliyor zaten. Kokoreç bütün alerjilere etki edecek kadar fayda sağlar. Yani uyumla ilgili ne kadar sorun varsa ona etki eder açıklaması yaptı. Günümüz hastalıklarının önemli bölümünün bağırsak florasının bozulmasına bağlı olduğunu dile getiren Dr. Dizdar, bunların içinde otizm, alerjiler, romatizma gibi hastalıklar sayılabilir. Bunlara olumlu etkide bulunuyor kokoreç diye konuştu. Kokorecin bozulmaya çok açık olduğunu belirten Dr. Dizdar şöyle devam etti. İnsanların hijyen takıntısı var ama bir yere kadar. Pişirme işlemi hemen yapılmak zorunda. Kokoreççiler bir gün suda bekliyor diyor ama hiç zannetmiyorum. Çünkü kokoreç bozulmaya çok açıktır. Hemen temizliği yapılıp içi açılır, sonra yıkanır. Arkasından zaten sarılıp haşlanıyor. Temizliği bu kadar. Sıfır hijyene indirmeye çalışırsan kokoreçliğini yitirir açıklamasında bulundu sevgili dinleyiciler. Artık mutluluk için hem de lezzet için kokoreç yiyebilirsiniz sevgili dinleyiciler. Uzmanlar böyle söylüyor. Hem o mükemmel lezzete, mükemmel kokusuyla mükemmel lezzete erişip keyif yapabilirsiniz. Hem de mutlu olabilirsiniz serotonini sayesinde, hem de sağlıklı olduğunu söylüyor uzmanlar sevgili dinleyiciler. Yani kokoreç yiyerek bir taşla üç kuş vurabilirsiniz. Sevgili dinleyiciler, sırada bir haberimiz var ki siz de o haberi duyduğunuz zaman böylesi ancak Japonya'da olur diyeceksiniz. Bir demiryolu şirketi tren istasyonundan 20 saniye erken kalkan tren için bakın yolculara karşı nasıl bir tavır takındı, haberimizi de dinleyelim. İlginç haber, Uzak Doğu ülkesi Japonya'dan sevgili dinleyiciler. Tsukaba Express şirketi başkent Tokyo ile Tsukaba şehirleri arasında sefer yapıyor. Tren ara istasyonlardan birine geliyor. Saat 9.44'te kalkması gerekirken 9.44'ten 20 saniye erken kalkıyor. Birçok yolcu durumu fark etmiyor bile. Ancak yolcuların durumu fark etmemesi şirketin yolculara karşı bir tavır ortaya koymasına engel teşkil etmiyordu sevgili dinleyiciler. Hata araştırıldı. 20 saniyelik gecikmenin neden kaynaklandığı araştırıldı. Hata personelden kaynaklanıyordu. Şirketin kendi personelinden kaynaklanıyordu. Kalkış saatini kontrol etmemişti personeller. Şirket sorumluluğu hemen üstlendi. 20 saniye erken kalkış nedeniyle yolcuların yaşadığı mağduriyetler için özür diledi. Şirket açıklamada hiçbir yolcudan şikayet gelmediğinin de özellikle altını çizdi. Sevgili dinleyiciler, Japonya dünyanın en ileri tren ve demiryolu teknolojilerinden birine sahip. Ayrıca dünyanın en güvenilir ve yoğun demiryolu hatları da bu ülkede. Buna rağmen Japonya'da bir trenin hareket rötarı yapması ya da erken hareket etmesi çok nadir yaşanıyor. Yaşandığı zaman da haberimizde de bahsettiğimiz gibi şirketler çok geniş önlemler alarak yolculardan rica minnet özür diliyor sevgili dinleyiciler. Gerçekten büyük bir hassasiyet, yani o dakiklik büyüklerin de bizlere tavsiye etmiş olduğu bir şey. Yani bir sözleşme var ortada, şu saatte kalkıyor, şu saatte geliyor şeklinde, buna riayet edilmesi gerçekten çok hoş. Sevgili dinleyiciler, İran sınırındaki bir okula atandı. Okulun elektriği sık sık kesilince kolları sıvadı. 3,5 aylık çalışma sonucu okulun enerji ihtiyacını karşılayan rüzgar türbini yaptı. O başarılı ve azimli öğretmen bilimde yenilikçilik ödülü aldı. Fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır'ın ilk atandığı yer İran sınırı oldu. Van'ın Çubuklu köyündeki Galatasaray İlk ve Ortaokulu'nda göreve başladı. Önce okulda bir laboratuvar kurdu. Ancak ders yaparken sık sık elektrik kesiliyordu. Bu kez rüzgar türbini yapmak için kolları sıvadı. Plastik borulardan kanat, demir ve saçla da kuyruk tasarladı. Bulduğu bir motoru tamir etti. 3,5 ay sonunda okulun yenilenebilir enerji sistemi hazırdı. Çatıya kurulan o türbin okulun elektrik ihtiyacını karşıladı, sorun çözüldü. Milli Eğitim Bakanlığı da genç öğretmene yenilikçilik ödülü verdi. Ödül de Malatya'da törenle öğretmene takdim edildi. Fen bilgisi öğretmeni Mahmut Çakır'a takdim edildi. Gerçekten hocamız hem kendi işini yapıyor hem de okulun ihtiyaçlarını karşılıyor ki böyle bir ihtiyacı karşılaması, yani yenilenebilir enerjiyle okulun elektrik ihtiyacını karşılaması öğretmenden beklenecek bir davranış değil. Ama gerçekten demek ki hocamız kendini geliştirmiş ve böyle bir sistem kurmuş okulda. Ne kadar güzel, hocamızı tebrik ederim ve haber tadında devam edelim. Sevgili dinleyiciler, Avrupa Birliği bir gıda krizine sahne oldu. Mütevazı ve müthiş popüler dönerin Avrupa Birliği'ndeki geleceği tehlikede mi sorusunu uyandıran bir gıda krizi bu. Malumunuz Türkiye'nin lezzeti döner ve döner gurbetçilerimizin de çalışmalarıyla önce Almanya'ya ardından da bütün Avrupa'ya yayılan mükemmel bir Türk lezzeti oldu ve şu anda Avrupa'da tanınan, bilinen en baş lezzetlerden bir tanesi döner ve dönerden yapılan lezzetler. İşte bu dönerle ilgili Avrupa Birliği'nde bir kriz var. O krizin ayrıntılarını sizinle paylaşacağız. Sevgili dinleyiciler, son günlerdeki gazete manşetleri Türk yemeği dönerin geleceği konusunda çok rahatlatıcı değil. Döneri kaybediyor muyuz? Dürüm aşkına gibi manşetler atılırken Alman Bild gazetesi bu dönerin sonu olabilir başlığıyla çıktı. Tüm bunların nedeni ise Avrupa Parlamentosu'nda yapılacak bir oylama. Avrupa Parlamentosu üyeleri sağlık uyarılarının ardından ette sıklıkla kullanılan katkı maddesi fosfatın kontrolünü artırmayı tartışacak. Ancak durum döner tutkunları için düşünüldüğü kadar kötü değil. Peki Avrupa Birliği'ndeki bu tartışmanın nedeni ne sevgili dinleyiciler? Ona da değinelim dilerseniz. Teknik olarak fosfat katkı maddesinin dönerde kullanılması zaten yasak. Ancak donmuş etlerde sıklıkla kullanılıyor ve Avrupa Birliği genelinde bu kural sıkı uygulanmıyor. Avrupa Birliği'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu fosfat kullanımını serbest bırakmak ve denetlemek istiyor. Sosis gibi bazı diğer işlenmiş etlerdeki durum da bu. Ama Avrupa Parlamentosu'ndaki gruplardan sosyalistler ve yeşiller komisyonun bu hamlesini engellemek için bir tasarı hazırladı. Tasarı geçerse döner büyük ihtimalle daha sıkı bir şekilde denetlenecek. Fosfatın yüksek düzeylerde alınmasının özellikle kalp ve kronik böbrek rahatsızlıkları olanlarda olası risk yaratabileceği yönünde uyarılar yapılıyor. Gıda ürünlerinin paketlerinde E sembolüyle gösterilen katkı maddeleri sosis ve diğer işlenmiş etlerde de sıklıkla kullanılıyor. Danimarkalı sosyalist Avrupa Parlamentosu üyesi Christel Skaldemoz, Avrupa Komisyonu'nun hamlesini engellemek üzere oluşturulan tasarının yazarlarından biri. Skaldemoz, BBC'ye yaptığı açıklamada, sağlığa olumsuz etkilerinden korkuyoruz ve fosfatın kullanımını denetlemek için yeterli düzeyde pazar gözetimimiz yok dedi. Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Kurumu fosfatın etkilerini araştırmayı bir öncelik olarak belirledi ve gelecek yıl sonuna kadar bu konuda bilimsel bir görüş ortaya koymayı planlıyor. Sağlık riskine fosfatın katkı maddesi olarak kullanılmasının mı neden olduğunu yoksa genel anlamda yeme alışkanlıklarıyla fosfatın birikmesinin mi sağlık riski oluşturduğunun belirlenmesi gerektiği görüşündeler bu kurumun yetkilileri. Alman tıp sitesi Der Arzneblatt, fosfatın örneğin et, patates ve ekmek gibi gıda maddelerinde doğal yollardan oluştuğunu ve bu gıdaların tüketilmesinin protein alımını riske atmadan kısıtlanamayacağı sonucuna varan bir araştırma yayınlamıştı. Çalışmada vücudun doğal fosfatın sadece %40 ile 60'ını sindirebildiği ancak katkı maddesi olarak kullanılan fosfatın sindirim oranının çok daha yüksek olduğu vurgulandı. Fosfat, katkı maddeleri kaygılandırıcı ve sağlığa olumsuz etkilerine şu ana dek çok dikkat edilmemiş olabilir uyarısı da yapıldı. İşlenmiş et ürünlerinde normal ete kıyasla yaklaşık %70 daha fazla fosfat bulunuyor. Peki sevgili dinleyiciler, et ürünlerinde neden bu kadar fosfat kullanılıyor? Onun cevabını sizinle paylaşalım. Fosfat eti bir tutkal gibi bir arada tutuyor. Böylece döner şişe geçirildiğinde dağılmıyor. Bu aynı zamanda genelde kuzu eti olan etin daha eşit bir şekilde pişirilebilmesi anlamına geliyor. Fosfat aynı zamanda et, balık, peynir ve meşrubatlarda asit dengesini korumada kullanılıyor. Aynı zamanda fosfatın etin suyunu kaybetmesini önlediği biliniyor. Ancak İngiltere'nin bir kentindeki Veli Kebab'ın sahibi Halil Ahmet, etin suyunu tutmanın aslında kötü bir fikir olduğu görüşünde. Veli Ahmet, et suyunu salmazsa lastik gibi olur ve ne kadar çok fosfat koyarsanız et o kadar lastikleşir. Biz çok az fosfat kullanıyoruz, her 10 kiloda 1 gram fosfat bulunuyor dedi. Peki Avrupa Birliği'nden, Avrupa Komisyonu'ndan bu karar geçerse, fosfatla ilgili daha kısıtlayıcı karar geçerse ne olacak sevgili dinleyiciler? Aslında kimse dönercileri yasaklamayı planlamıyor ancak dönerin üretilme biçimi değişmek zorunda kalabilir. Avrupa Birliği'ndeki döneri %80'i Almanya'da üretiliyor ve sektör tam 110 bin kişiye istihdam sağlıyor. Evet sevgili dinleyiciler, fosfat kullanımı, dönerdeki fosfat kullanımı insan sağlığına zararlı bir kullanım. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nde bunu kontrol altına almak ve bunu ortadan kaldırmak için çalışma başlatılmış. Peki Türkiye'de yapılan dönerlerde fosfat kullanımı var mı yok mu? Aslında bunun da irdelenmesi gerekir. Yediğimiz dönerler tamam lezzetli, güzel ama içine katılan maddeler sadece etten öte maddeler mi? Acaba bunun sorgulanması ve incelenmesi gerekir. Özellikle sahil kesimlerine bakıyoruz. Feribotların vesaire bulunduğu noktalara. İşte döner, ayran 2-3 TL gibi bir fiyat ortaya koyuyorlar bazı büfeler. Bunların ne kadar sağlıklı olduğu gerçekten tartışılır. Çünkü ekmek, döner, içerisinde salatası artı ayran 3 TL gibi bir fiyat gerçekten insanı içerisinde sağlıklı maddelerin olmadığı konusunda bir kanıya eriştiriyor. Dolayısıyla tükettiğimiz yiyeceklerin içeriğine, lezzeti kadar da dikkat etmemiz gerekiyor diyelim ve bu haberle Haber Tadında'yı noktalayalım sevgili dinleyiciler. Mutlu, huzurlu, güzelliklerle dolu bir hafta geçirmeniz temennisiyle, çehrenizde tebessümün daim olması, gönlünüzde huzurun daim olması temennisiyle, Rabbim'in sizi sevmesi, sevdirmesi ve sevindirmesi temennisiyle, haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrardan görüşmek temennisiyle, hoşça kalın, dostça kalın efendim.